Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Kardeşler, Allah izin verirse dersimizin konusu tevbe, tevbenin şartları. Tevbeden dolayı bir mükellefin üzerine düşen fıkhi yükümlülükler, İslam'ın bu konudaki ahkamıyla ilgili. Tevbenin şartlarının ilki İslam'dır. Yani kişinin Müslüman olmasıdır. Müslümandan başkasının tevbesi sahih olmaz. Kafirin tevbesi ise İslam'a girmektir. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 18. ayetinde, yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlanmıştır buyuruluyor. Kafirin İslam'a girmesi hakkında da Tevbe suresi 11. ayetinde, fakat tevbe eder, namazı kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklarız buyurulmuştur. Yani kafirin tevbesi, küfürden tevbe etmesi, şirkten tevbe etmesi ve İslam'a girmesiyle olur. İkinci şartı, günahı itiraf etmektir. Kusurlu olduğunu kabullenmek. Bu tevbe ancak günahı bilmek, itiraf etmek ve kötü akibetten korunmayı istemenin gerçekleşmesinden sonra sahih olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe radıyallahu anh'a iftira hadisesi gerçekleşince şöyle buyurmuştur. Bundan sonra ey Ayşe, bana senin hakkında şöyle şöyle haberler ulaştı. Eğer bundan beri isen, bu konuda temizsen, iftiradan uzak isen, Allah seni temize çıkaracaktır. Eğer günahını biliyorsan Allah'tan bağışlanma dile ve ona tevbe et. Zira kul itiraf eder de sonra tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Bu hadis-i şerifte günahı itiraf şartıdır. Bu yüzden mesela ilim ehli bidat sahibi bidatini terk edinceye kadar onun tevbesi yoktur demişlerdir. Çünkü bidat sahibi, bidat işleyen kimse bidat işlediği sürece onunla hayır yaptığını zanneder, iyilik yaptığını zanneder. Tevbe, Allah katında makbul olan tevbe, yaptığı şeyin kötü olduğunu itiraf edip de bunu terk ederek Allah'a yönelenin tevbesidir. Bidat ehli bu yüzden tevbeden mahrum bırakılmıştır. Üçüncü şart, günahı terk etmede ihlas. Yani kul günahtan tevbe etmeyi isteyerek ondan ayrılmalıdır. Kulun kendisine kapalı ve karışık gelen şekilde günahtan tevbe etmesinin bir anlamı yoktur. Günahtan bir ayrılışın, bu ayrılışında Allah Azze ve Celle için samimi olması, halis olması da şarttır. Kim bir günahı Allah'tan başkası için terk ederse, mesela malı hususundaki cimriliği veya insanların kendisini kınamaları için ya da günahı işlemekten aciz olduğu için terk eden ittifakla tevbe etmiş olmaz. Tevbe, günahı işlemeye gücü yettiği halde nefsini bundan alıkoyan ve bundan tevbe eden kimseden kabul edilir. Mesela, hırsızlığa gücü yetmeyen bir şahıs, iradesi dışında bir sebep için ben hırsızlıktan tevbe ediyorum der. Fakat bu sebebin ortadan kalkması halinde hırsızlığı öne alırsa tevbesi kabul edilmez. Yani hırsızlığa gücü yetmediği halde bir kimse hırsızlıktan tevbe ediyorum der de, böyle bir imkan oluştuğunda hırsızlığı irtikab ederse bununki tevbe değildir. Çünkü o gücü yetmediği bir şeyi zaten terk ediyordur. Diğer günahlar da aynı şekildedir. Bir şeyi yapmaktan aciz olanın o şeyi terk ettiği söylenemez. Yani terk etmedeki kural, terk ettiği şeye gücünün yetiyor olmasıdır. Dördüncüsü, tevbenin dördüncü şartı pişmanlıktır. Tevbe ancak tevbeden işlediği günahtan dolayı pişmanlık duymasıyla gerçekleşir. Bu da az önce anlattıklarımızın semeresi, bir sonucu olarak meydana gelir. Günahı bilmek, onun getireceği şeyleri, tehlikelerini bilmek, Allah'ın azametini, ceberutunu, kıyamet gününde Allah'ın huzurunda durduruluşu düşünmek neticesinde nefiste, gönülde pişmanlık hissedilir. Eğer tevbe eden günahından dolayı pişmanlık duymuyorsa, bu onun günahtan razı olduğunu gösterir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, pişmanlık tevbedir buyurmuştur. Beşincisi, kabul zamanında tevbe etmek. Tevbenin günaha düşer düşmez hemen ardından yapılması gerekir. Bu yüzden bunda acele etmelidir. Ertelenmesi caiz değildir. Tevbenin her ertelenişi günaha devam etmek ve ondan razı olmak demektir. Bu yüzden bazı salihlerin şöyle dediklerini nakledilmiştir. Şu beş şey dışında acele etmek şeytandandır. Yani bu sayılan beş şey şeytandan değil, bunun dışındakileri de acele etmek şeytandandır. Bunlarda ise acele etmek gerekir. Misafir geldiği zaman yemek yedirmek, ölüm olunca cenazenin teçhiz edilmesi, yani onunla ilgilenip defnedilmesi, bekarın yaşına girince evlendirilmesi, denge bulununca evlendirilmesi, borcun ödenmesi, günah işleyince ondan tevbe etmek. Bu işlerde acele etmek gerekir. Tevbede acele etmek, Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde 17-18. Ayetlerinde şu kavlinde anlaşılan hususlardandır. Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden, hemen tevbe edenlerin tevbesidir. Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlanmıştır. Bu ayette problemli, bazı insanlara problemli gelen bazı meseleler var. Mesela ayette deniliyor ki Allah'ın kabul edeceği tevbe bilmeden, cehaletle işlenen tevbedir diyor. Peki insan bilerek günah işlemişse bu ne olacak? Birinci mesele bu. İkincisi, adam hemen tevbe etmiyor günahın akabinde. Bilakis günahını bile bile buna devam ediyor, ısrar ediyor. Seneler sonra tevbe ediyor. Bu da bu ayete uymuyor gibi gözüküyor. Gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden anlaşılan, gerekse selefin bu ayeti anlama şeklinden onların ifade ettikleri şudur ki, her günah ancak cahilliktendir. Yani bir kimse bir günahı bilerek bile işlese, o cahillikle işlenmiş bir günahtır. Çünkü bunun akıbetini bilmiyor. Bunun başına ne gibi bir sorumluluk, ne gibi bir tehlikeye yüklendiğini bilmiyor. Her günah bu yüzden cehalet sebebiyledir buyurulmuştur. Her günah başlı başına bir cehalettir. Acele olması ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu can kırtlağa gelinceye kadar, yani bu vakitten önce, can kırtlağa gelmeden önce tevbe edenin ki acele tevbedir. Bir de güneşin battan doğması. İşte bu andan önceki de acele edilen tevbedir. Fakat müminlerin bu ayete tam anlamıyla intibak etmesi için günahı işler işlemez, yani bir günaha düştüğü zaman bundan derhal tevbe etmesi esastır. Çünkü ne halde öleceğini kişi bilemez. Bir kimse bir günahı hafife alır, bu hafife almaz sebebiyle Allah onu o günah üzerinde öldürebilir ceza olarak. Selef'ten İbnül Mübarek Kitab-ı Zühd'de bu konuda nakiller yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da nispet ediliyor. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayeti zayıf isnatla gelmiş. Fakat Selef'in sözlerinde sabit bu. Diyorlar ki, cehennem ehlinin çoğunun müsevvifler olduğu görülecektir. Müsevvifler saffe, saffe, sonra yaparım, sonra yaparım diyenlerdir. Hayırlı işleri erteleyenlerdir. Hayırlı işleri ertelemeleri sebebiyle, mesela tevbeyi ertelemeleri sebebiyle, tevbe etmedikleri günah üzerine ölüverirler, Allah korusun. İşte Allah'ın böyle bir intikamından korkmamız gerekir, sakınmamız gerekir. Müminin tevbe edip günahtan diğer bir günah işlemeye devam etmesi yakışmaz. Eğer burada diğer günahların mevcut olmasıyla birlikte bir günahtan tevbe etmenin caiz oluşunu söyleyen olursa, mümine yakışan şey bütün günahlardan uzaklaşmak ve hepsinden tevbe etmektir. Tabi bunlara tevbe kefaretle olur. Mesela kişi işlediği günaha, biz mesela imanı tarif ederken dil ile, kalp ile ve azalar ile iman böyle gerçekleşir diyoruz. İman hasleti olan her işte de böyledir. Mesela tevbe bir imandır. İmanın gereğidir. İman amelidir. Bunun da dile düşen görevleri var, kalbe düşen görevleri var, azalara düşen görevleri var. Mesela az önce hadis geçti, pişmanlık tevbedir. Tevbenin şartlarından birisi pişmanlık işte. Kalbe düşen bir pişmanlık. Dile düşen istiğfar etmek. Allah Azze ve Celle'ye acziyetini, günahını itiraf edip, kusurunu itiraf edip, dil ile istiğfar etmek, bağışlanma dilemek. Bununla bitmiyor. Nasıl ki kalb ile itikad eden Allah'a, diliyle de bunu itiraf edene bu iman yeterli değil, azalarla amel gerekiyorsa, tevbede de tevbenin şartlarından birisi bu günahlarına kefaret olacak olan amelleri işlemektir. O kötülükleri silsin. Nitekim Muaz bin Cebel'in ve Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, her nerede olursan ol Allah'tan kork ve yaptığın her kötülüğe karşılık bir iyilik işle. Muhakkak ki iyilikler, hasenat, seyyiatı, kötülükleri giderir. Bu aynı zamanda Hud suresi 114. ayetinin de mealidir. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. Bizim buna gayret göstermemiz gerekir. Kalp ile kefaret, günahlara kefaret, Allah Teala'dan af ve bağışlanma dileyerek yalvarmakla olur. Yine kalbinde Müslümanların iyiliğini düşünmeli ve taatlere, iyiliklere azmetmelidir, azimli olmalıdır. Dil ile kefaret, günahı itiraf etmek ve bağışlanma dilemekle olur. Şöyle der, Rabbim nefsime zulmettim, kötülüğümü bildim, günahlarımı bağışla. Bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan çeşitli istiğfar zikirleri de vardı olmuştur. Bunların en faziletlisi Seyyidül İstiğfar diye bilinen, Bukhari'de gelen bir dua var. Bu da bunun gibi tevbe zikirleriyle dilin kefaret kılmasıdır. Azalarla, organlarla kefaret, ibadetin miktar ve çeşitlerini çoğaltmak ve bolca sadaka vermekle olur. Bir günahın ardından 8 iyilik yapıldığı vakit onun affedilmesinin umulduğu bazı eserlerde, seleften, salihlerden bazı nakillerde gelmiştir. Bunların 4'ü kalp işidir. Tevbe ve tevbeye azim, günahtan uzaklaşmayı arzulamak, cezalandırılmaktan korkmak ve affedilmeyi ümit etmektir. Yani bu korku tamamen kaplamayacak da seni, Allah'a karşı ümitsizliğe de sebep olmayacak. Allah'tan ümit ve korku üzere olmak. Ve bunda da dengeyi şu şekilde kurmak gerekiyor. Geçmişte işlediklerin hakkında Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bağışlayıcılığını düşünmek. Öyle ki mesela Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Cibril aleyhisselam, Muhammed aleyhisselatü vesselam'a şöyle dediğini nakletiyor Allah Resulü. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, beni bir görseydin. Firavun suyun içerisinde, denizin dibinde gömülmekteyken o tevbe ediyordu. Ben ona rahmet ulaşır korkusuyla çamurun balçığından ağzına tıkıyordum. Yani Cibril aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin rahmetini bildiği için, ola ki bu halde bile olsa ona rahmet ulaşacak diye ben ağzına çamur tıkıyordum diyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek lazım. Allah'ın azameti, ceberutu, intikam alıcılığı, azabını ise gelecekte işlemeyi aklımıza getirdiğimiz günahlar hakkında düşünmeliyiz. Ve burada bu korku bizim günahları işlememize engel olmalıdır. Kalan 4'ü de azaların işidir. Yapmış olduğu kötülüğün ardından 2 rekat namaz kılmak. 70 defa istiğfar etmek. 100 defa Subhanallahil Azim ve bihamdihi sözünü söylemek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz bir kimsenin deniz köpükleri kadar günahı olsa bunu 100 defa söyleyenin hiçbir şeyi kalmaz diyor. Bir miktar sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak. Yani günahlara kefaret olacak hayırlı amellerde, meşru olan amellerde bulunmak. Azaların kefaretleridir. Tevbenin acele olması, yani az önce dedik ya, can gırtlağa gelmeden önce edilen tevbe de acele tevbedendir. İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz kulun canı gırtlağa gelmedikçe Allah Azze ve Celle onun tevbesini kabul eder. Yani o yakin hali meydana gelip, ölüm hali meydana gelip de ahiret ahvaline dair halleri temaşa etmedikçe kul tevbe ettiği zaman ne kadar büyük günah olursa olsun Allah'a yönelmeyi istesin yeter ki Allah Azze ve Celle onu affeder. Kul bu duruma gelmediği sürece Allah onun kötülüklerini bağışlar ve görmezden gelir. Bu yüzden Firavun'un tevbesi hakkında Yunus 90-92. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet denizde boğulma haline gelince Firavun, gerçekten İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Ey Firavun, senden sonra geleceklere ibret olması için bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. İşte insanların birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. Yani o can kırtlığa geldikten sonra artık tevbeler kabul edilmez. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da çokça tevbe etmeye yönlendirmiş. Dil ile, zikirle, Allah'tan bağışlanma dileyerek, azalarla, kefaret kılarak. Çünkü hiçbirimiz yoktur ki günahtan salim kalsın. Her Ademoğlu hata edicidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hata edenlerin hayırlıları da tevbe edenlerdir buyuruyor. Biz günahtan salim kalamıyoruz. O sebeple tevbenin bizim hayatımızla alakası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın günde 70 sefer veya 100 sefer istiğfarından çok daha fazla olmalı. Daha uyanık olmalıyız bu konuda ve her an Allah'a dönücüler olmalıyız. Ve güneşin battan doğmasından önce Tirmizi Safvan bin Assal radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Allah Resulü buyurdu ki, şüphesiz batıda bulunan bir kapı vardır ki tevbe için açıktır. Genişliği 70 seneliktir. Güneş batıdan doğuncaya kadar kapanmayacaktır. Allah Azze ve Celle buyurur ki, ancak Rabbinin onları imana mecbur edecek bazı alametleri geldiği gün, iman etmenin daha önce inanmamışsa veya imanında bir hayır kazanmamışsa o günkü imanı bir fayda sağlamaz. En'am suresi 158. ayet. Kim tevbe kapısı açık iken tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Bu En'am suresi 158. ayetinde bahsedilen şeyler Huzeyfe bin Esid radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kıyametin bazı büyük alametlerini sayıyor burada. Yani bu hallerle karşılaşmadan önce iman etmemiş olana imanı fayda vermez. Veya iman etmişse de imanda hayır kazanmamış olan, yani bu imanı kendisinin hayırlı amellere yönlendirmemiş olan kimseye artık bunların bir faydası olmaz. Bunlar arasında güneşin battan doğmasını sayıyor. Bu vakit gelmeden önce Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği diğer bir hadiste belli şeyleri sayıyor. İşte kişinin başına aniden geliveren ölüm, kişiyi şaşkınlığa düşürücü musibetler, Deccal diyor. Bunlar gelmeden önce tevbede ve salih amellerde acele ediniz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Güneş battığı yerden doğmadan önce tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder buyurulmuştur. Altıncı şartı tevbenin hakların, eğer bu günahlar, işlenmiş olan günahlar insanların hukukuyla alakalıysa bu hakların sahiplerine iade edilmesidir. Bu haklar ya Allah Azze ve Celle'nin hukukuyla ilgilidir, Allah'ın haklarıdır ya kulların haklarıdır. Allah Azze ve Celle'nin haklarına gelince bununla ilgili olan tevbe farz olduğunu bilerek özürsüz ve kasten namazı terk eden ve daha sonra pişmanlık duyan kimsenin ettiği tevbedir. Selef alimleri bu konuda farklı görüşler söylemişlerdir. Terkinin haram olduğunu bildiği halde namazı kasten terk etmekten dolayı edilecek olan tevbenin amel etmeye başlamaktan ibaret olduğunu söylemişlerdir. Yani namazı terk eden bir kimse bir an evvel artık ilk kendisine farz olan vakit neyse o vakitten itibaren namazına devam etmez. Bunların kazası yoktur. Yani kasten terk edilmiş olan herhangi bir mazeret olmadan bir namaz terk edilmişse bunun kazası yoktur. Çünkü dinde bir kaide var. Kaza yeni bir emri gerektirir. Yani dinde öyle bir emir olacak ki işte namazları vaktinde kılmayanlar kaza etsinler. Dinde böyle bir emir yok. Bilakis O kadar ciddi bir tehdit vardır ki namaz hakkında, namazın terki küfürdür buyuruluyor. Yani namazı terk eden kafir olur. Bizimle kafirler ve müşrikler arasındaki fark namazın terkidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple bunun kazası yoktur. Ancak bayılma, delilik, aklın gitmesi, kişinin uyuyakalması, unutması gibi şuuru kendi elinde değilken kılamamışsa bunları ayıldığı zaman bayılan kimse, uyandığı zaman uyuyan, hatırladığı zaman unutan kimsenin kılması vardır. Bunların kazası vardır. Yoksa herhangi meşru bir mazereti olmadan namaz kılmayan kimsenin kazası yoktur. Hatta hayızlı kadın namazlarını kaza etmekle bile emrolunmamıştır. Hayızlı kadın hayız dönemlerinde namazlarını kılamıyor. Temizlendiği zaman bu namazları kılması dahi emredilmemiş bakın. Ama oruç emrediliyor. Yani hayız döneminde tutamadığı oruçları tutması emrediliyor. Bu yüzden bu kaide şeyle ilgilidir. Kaza yeni bir emri gerektirir. Vaktinde zekatı vermeyen kimse, vaktinde orucu tutmayan kimse kaza edebiliyorsa eğer, meşru sebeplerle kaza edebiliyor. Mesela kadın hayız olduğu için tutamıyor, bunu eder. Ama hiçbir engeli olmadığı halde oruç tutmayan, seferi değil, hasta değil, hiçbir şeyi yok. Sahura kalkamadım diye tutmayanlar var mesela orucu. Bunun kazası yoktur. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette, bir kimse ömrü boyunca oruç tutsa Ramazan'dan yediği bir günün kefareti olmaz diyor. Buna kişi ancak tevbe edecek. Evet. Enfal suresi 38. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnkar edenlere sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Bakın kafirlere. Allah Azze ve Celle kendi hakkı olan, yani Allah'a küfretme, Allah'ı inkar etme, Allah'ın dinini inkar etmeyle ilgili bir meselede peygamberine böyle demesini emrediyor. Eğer vazgeçerlerse, düşmanlıktan vazgeçerlerse, dönerlerse Allah'a, kitabına, peygamberine düşmanlık edenin dahi tevbesine Allah Azze ve Celle'nin kapıları açık. Dönmesine bağlı. İkincisi kulların haklarıdır. Bu geçen ibarelerden anlaşılıyor ki kul haklarından tevbede hırsızlık yapılan mal ve benzerlerinin sahiplerine iade edilmesi veya mal dışındaki hususlarda helalleşilmesi zorunludur. İbn Mesud radıyallahu anh bir defasında bir cariye satın almıştı. Ancak o parayı sahip hazırlarken cariyenin sahibi gitti. İbn Mesud adamın dönüşünden ümit kesinceye kadar bekledikten sonra o parayı tasadduk etti ve şöyle dedi. Allah'ım bu sadaka cariyenin sahibi namınadır. Eğer kabul ederse sevabı onundur. Şayet etmezse sevabı benim olur. O da parası kadarını benim hasenatımdan alır. Yani parasını ödeyemeden adam gidiyor. Artık bir daha haber alamayacağından iyice ümitsiz olunca onun namına bunu sadaka olarak veriyor. Öyle bir sadaka ki eğer çıkıp gelirse adam sonunda yine ben ona ücretini yine vereceğim. Bu sefer bu sadakanın sevabı benim üzerime olur. Bu şekilde dua ediyor. Yani kul hakları, tevbe kul haklarını götürmüyor. Eğer kul haklarına bir tecavüz varsa bunlarla helalleşilmesi zorunlu. Evet, demek ki günahlar üç kısımdır. Birincisi Allah Subhanehu ve Teala'nın bizlere namaz, oruç, zekat ve diğerleri gibi farz kıldığı şeylerin terkinde imkan nispetinde, yani kazası olanları kaza etmek bunlardır. İkincisi sarhoş edici içki içmek, faiz yemek gibi kul ile Allah arasında olanlar. Bakın bunların diğer kullarla ilgili bir yönü yok. Sadece kul ile Allah arasındaki günahlar. Bundan dolayı pişman olup kalbinde bir daha böyle günahlara dönmemeye azmetmek gerekir. Üçüncüsü, bizimle kullar arasında meydana gelen günahlardır. Bunların da kısımları var. Kimisi mal ile ilgili, kimisi can ile ilgili, kimisi ırz ile ilgili, namus meselesi ile ilgili, kimisi de din hakkındadır. Mallar hususundaki hakları imkan varsa sahiplerine iade etmek gerekir. Eğer yokluktan veya fakirlikten dolayı bundan kişi aciz kalırsa, eğer ölmemiş ve kayıp değilse bu hakların sahipleri, onlardan helallik istemek gerekir. Aksi halde imkan oldukça onların adına tasadduk etmek, sadaka vermek gerekir. O da olmazsa iyilikler çoğaltılmalıdır. Allah Teala'ya dönüş yapılmalı, tevbe edilmeli. Yalvarıp yakararak kıyamet gününde o senden alacaklı olan kimseyi razı etmesini dilemelidir Allah Azze ve Celle'den. Çünkü gerçekten o kıyamet gününde bu müflis hadisini hatırlayın. Kişi dağlar kadar ameliyle gelir de şuna vurmuştur, şuna sövmüştür, şuna hakaret etmiştir vesaire vesaire. Bunun sevaplarından onlara verilir. Kalmaz sevabı. Bu sefer alacaklarından günahlar alınır, buna yüklenir. Bu sebeple hayrı artırmaya bizim ihtiyacımız var. Böyle bir durum da varsa özellikle daha fazla hayır yapmalı ki iflas edenlerden olmamak gerekir ve bu kötülükleri tekrar işlememeye azmetmeli. Çünkü o gün babanın evladından, ananın evladından, dostun dosttan kaçacağı, birbirlerine düşman kesilecekleri bir gün. Kimse kimseyi düşünmeyecek. Ama şu olursa, yani bu hayrı artırmak sayesinde Allah Azze ve Celle senden alacaklı olan bir kimseyi razı edebilir. Ey falanca kulum, sana cennette şu makam versem onu affeder misin der. Buna dair rivayetler gelmiştir. Böyle müjdeler gelmiştir. Bütün iş Allah Azze ve Celle'yi razı etmeye bağlıdır yani. Can hususunda haklara gelince, onun yakınlarına kısas yerine getirmek için gitmeli. Onlar da bizde eğer kısaslık bir hak varsa bu kısası uygulamalı ve helalleşme gerçekleşmelidir. Eğer kişi bundan aciz kalırsa Allah Subhanehu ve Teala'ya kıyamet gününde yine onu razı etmesi için dua etmeli, yalvarmalıdır. Irz hakkındaki haklara gelince, bir Müslümanı gıybet ettiysen veya iftira attıysan ya da hakaret ettiysen, bunu yaptığın kimsenin yanında kendini tekzip edersin, yalanlarsın ve mümkün olursa ondan hakkını helal etmesini istersin. Eğer bunu ishar ettiğinde öfkesinin artmasından veya fitne çıkmasından korkulmazsa bunu yaparsın. Gidersin, dersin ki ben senin gıybetini yapmıştım, hakkını helal et. Ama karşıdakini tanıyorsun, huyunu biliyorsun. Böyle bir şey duyarsa iş daha çetrefil bir hal alacak, fitneye sebep olabilecek. O zaman Allah Subhanehu ve Teala'ya yine onu senden razı etmesi için yalvarırsın. Senin adına ona hayırlı karşılık vermesini bunun için dua edersin. Ve hak sahibi için çokça istiğfar, bağışlanma dilersin. Nitekim bu seleften de nakledilmiştir. Din konusundaki haklara gelince, bir Müslümanı tekfir etmişsen veya bidatçilikle yahut sapıklıkla suçlamışsan, ona bunu söyleyerek kendini tekzip edersin. Yani tevbe edersin bundan. Eğer mümkünse onunla helalleşirsin. Aksi halde Allah Teala'ya bundan pişman olarak yalvarmak gerekir ki onu yine senden razı kılsın diye. Buruç suresi 10. ayetinde şöyle buyruluyor. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve orada yanma cezası vardır. Yani bu ayette açıkça bir yönlendirme var ki Müslümanlara eziyetten dolayı tevbe kapısını açıyor Allah Azze ve Celle. Bundan da tevbe etmeli ki Allah onları barıştırabilir. Kıyamet günde de, hesap günde de barıştırabilir. Maksat bu dünyadan tevbe ile, dönüş ile ayrılabilmek. Mümkün mertebe razı edilebilecek hasımları razı etmek gerekir. Mümkün olmayan hususlarda da yalvarıp yakararak, sadaka vererek Allah Teala'ya onu senden razı kılması için dua ederek yönelmek gerekir. Bu kıyamet gününde Allah Subhanehu'nun dilemesinde olan bir şey olur. Allah Teala onun büyük fazlından ve geniş ihsanından ümitli olmak gerekir. Zira o kalbindeki sadakati, samimiyeti gördüğünde faziletlerinin hazinelerinden bahşederek hasımlarını senden razı edecektir. Mümin günahtan selamette kalmaz. Tevbe edip bağışlanma dilemesi ve çokça iyilikler işlemesi gerekir. Nahil suresi 61. ayetinde eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı buyurmuştur. Yine Fatır suresi 45. ayetinde, eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. İmam İbni Hazm rahimeullah bu ayetleri delil getirerek şöyle demiştir. Müslüman kendisi hakkında hayır ya da şer olarak yazılan nasibe ulaşıyorsa, hiç kimsenin günahtan salim kalması mümkün değildir. Bu iki ayet, herkesin mutlaka nefsine zulmedip günah kazandığını doğrulamaktadır. Yani bundan istisna olan hiç kimse yoktur. Bunu Allah söylüyor çünkü. Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdık diyor. İki ayet, kafirlerin durumunu açıklamak ve onları reddetmek için varid olmuştur. Lakin usulde kararlaştırılmış kaidelerle İbni Hazm'ın sözünün doğruluğuna da delil olmaktadır. Zira ifadedeki lafzın genel oluşu sebep ile hususi olmaz. Yani tefsirde bir kayda vardır. Lafzın umumiliğine itibar edilir. Sebebin hususiliğine değil. Lafız genelse asıl itibar onadır. En iyi bilen Allah'tır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bunu Müslim rivayet ediyor. Nefsim elinde olana yemin olsun ki şayet sizler günah işlemeseydiniz, Allah sizleri götürür, yerinize de günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyen kimseler getirir ve onları da affederdi. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette, inanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. En'am 82. ayete indiği zaman, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine ağır geldi. Ve şöyle dediler, hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki? Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, zannettiğiniz gibi değil. Bu tıpkı Lokman'ın oğluna söylediği, ey oğul, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma, zira şirk elbette büyük bir zulümdür sözü gibidir. Yani Lokman suresindeki bu ayetle Nebi aleyhissalatü vesselam buradaki zulümle kastedilenin şirk olduğunu açıklamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen diğer rivayette, şayet mümin Allah katındaki cezayı bilseydi cenneti ümit edemezdi. Eğer kul, mümin kul Allah'ın katındaki cezayı bilseydi cenneti ümit edemezdi. Onu ümit etmeye yüzü olmazdı. Kafir de Allah katındaki rahmeti bilseydi onun cennetinden o bile ümit kesmezdi. Evet, bunu da Müslim ve Tirmizi rivayet ediyorlar. Tevbe kelimesinin anlamı rücu edişi gerektirir. Evebe kökünden gelir. Dönmek, yönelmek manasındadır. Bu kuldan olursa Allah'a isyandan itaate dönüş yapması, emirleri yerine getirmesidir. Allah'tan olursa, yani tevvaptır ya Allah, Allah'tan olursa kullarının tevbesini kabul etmesi ve onun hakkındaki hükmünü başka şeye rücu ettirmesi, başka bir şeye döndürmesi demektir. Yani cezadan affa döndürmesi, azaptan rahmete döndürmesi. Günah cehenneme giden yolun başlangıcıdır. Bu yüzden Allah Teala'ya tevbe etmek, gayeleri günahlardan ayrılmaya odaklamayı, Allah Teala'dan özür dilemeyi ve sırat-ı müstakime, dosdoğru yola sarılmayı gerektirir. Allah Teala'ya özür dilemek ile kastedilen bazı mazeretleri ve günaha iten sebepleri zikrederek işlenen suçu küçük görmek demek değildir. Ya Rabbi şöyleydi de o yüzden ben bunu işledim. Bunları mazeret getirmek değildir. Zira bu münafıkların özür dileme şeklidir. Yaptıkları kötülüklere haklı gösterecek mazeretleri öne sürmek münafıkların özür dileme şeklidir. Allah Teala Tevbe suresi 94. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlara geri döndüğünüzde size özür belirttiler. De ki, özür belirtmeyiniz. Size kesin olarak inanmıyoruz. Allah bize durumunuzu haber vermiştir. Müminin Allah Teala'ya özür dilemesi ise suçunu büyük görmeyi ve İbn-i Kayyım ile başkalarının da anlattığı gibi nefsi suçlamayı gerektirir. Zinnun, Yunus aleyhisselam, mesela onun tevbesi hakkında Allah Teala şöyle buyuruyor. Zinnun hakkında söylediğimizi de hatırla. O öfkelenerek giderken kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Yani kavmine öfkelenip kızıp gitmişti. Kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Fakat sonunda karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin. Doğrusu ben zalimlerden oldum diye seslenmişti. Enbiya suresi 87. ayet. Bu belagatli bir özür dilemedir. Bu Allah Teala'yı övmen, ona sıfatları ve güzel isimleriyle yönelmen, suçunun büyüklüğünü ve yaptığının kötülüğünü itiraf etmendir. Adem Aleyhisselam'ın ve eşinin tevbesi de bu şekilde olmuştur. Dediler ki, Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Araf suresi 23. ayet. Her ikisi de zulümlerini itiraf ettiler. Halbuki mazeret beyan etmeye en yakın onlardı. Çünkü iblis onları kandırmıştı. Hatta bu konuda gelen rivayetler farklı tariklerle. İşte şeyi biliyorsunuz, işte yılan suretinde gelmesi, onları aldatması vesaire. Bir de şöyle bir rivayet var. Adem Aleyhisselam'ın böyle bir itirafı. Ben diyor, bir kimsenin Allah adına yalan söyleyebileceğini aklımdan geçirmezdim. İlk insan şimdi. Yani bizim gibi fıtratların bozulduğu bir zamanda yaşamıyor. Bir kimse Allah adını kullanacak, Allah adına yemin edecek de yalan söyleyecek. Ben böyle bir şey hiç düşünememiştim diyor ve o yüzden iblise aldandığını söylüyor. Buna rağmen Allah Azze ve Celle'ye karşı, Ya Rabbi diyor, biz nefsimize zulmettik. İblis ise burada hiçbir mazereti olmadığı halde, Ya Rabbi sen onu topraktan beni ateşten yarattın diyerek itiraz etmiştir. Yaptığı şeyi haklı göstermeye çalışmıştır, mazeret aramıştır. İşte şeytanın yolu ve şeytana uyan münafıkların mazeret beyan etme şekli ve işte Adem Aleyhisselam'ın yolu ve ona tabi olan, kendisini kusurlu gören, Allah Azze ve Celle'ye karşı kusurunu küçültmeyen müminlerin yolu. Burada tabii ki izleyeceğimiz yol budur. Yani biz asla işlediğimiz hatalarda bunları haklı gösterecek şeylerin arkasına düşmemeliyiz. Mesela Kab bin Malik'in olayını düşünün. Herkes diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tebük Savaşı'ndan geri kaldığı için bir gerekçe söyledi diyor. Allah Resulü onları kabul etti. Yani Allah Resulü kendisine mazeret söylendiğinde kabul etmemezlik yapmıyordu. İsteseydim diyor ben de bir sudan bir sebep üretebilirdim diyor. Ama diyor bunu yediremedim diyor. Bakın bu fıtratın temizliğine delalet eder. Yani bir gerekçe söylesem Allah Resulü de bana bu tavrı koymayacak. 40 gün süreyle işte bütün müminler bundan alakasını kesmeyecekti. İşte fıtrat bu. Ama görünürdeki sebebe bakarsan onun yok muydu mazereti? Meyveler tam ürüne durmuş, ondan başka ilgilenecek kimse yok. Nasılsa yetişirim düşüncesi var. Savaştan da tam anlamıyla geri kalmış değil, gidiyor ama yetişemiyor. Bunun gibi. Buna rağmen hatasını itiraf ediyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan da böyle sert bir tavırla karşılaşıyor. O samimiyetinden dolayı da bütün müminler onu imtihan için yüz çevirdiklerinde, selam sabahı kestiklerinde, kafir bir kral, gel yanımızda izzet bul dediğinde bunu yırtıp atmıştır. Çünkü izzeti Allah Azze ve Celle'nin katında arıyor, Resulünün yanında arıyor. İman edenlerin özellikleri bu. Bu yüzden onların temizliğine, beraatine dair ayet, kıyamet gününe kadar müminlerin ellerine ulaşan Kur'an-ı Kerimlerde okunmakta, bununla beraber onlara da rahmet dilenmektedir. Allah onlardan razı olsun diye hepimiz bunu söylemekteyiz. Allah onlara bu lütufta bulunmuştur. Evet. Tevbe her zaman güçleri yettiğince bütün Müslümanlara farzdır. Birincisi Allah Teala'nın ey müminler hepiniz Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Tevbe suresi Nur suresi 31. ayet. Bu ayetteki hepiniz ifadesi aynı zamanda bütün müminleri kapsamaktadır. Bu yüzden cemi'an kelimesi tevbenin güç yettiği miktarda tekrar edilmesinin farz olduğunu destekleyen bir delildir. Hepiniz Allah'a tevbe edin. Zira Allah Teala'nın hepiniz Allah'a tevbe edin kavli Medine'de nazil olan Nur suresindeki Hicab ayetinin bir parçasıdır. Nur 31. ayetinin bir kısmı. Tevbe emri ise Kur'an'da bundan daha önce Mekke'de nazil olan En'am, Hud, Meryem, Taha ve diğer surelerde gelmiştir. Bunun için Nur suresindeki tevbe emri bu farzın devamı içindir. Yani müminleri de kapsayan ve buna devamlılığı gerektiren bir emirdir. Şüphesiz tevbenin anlamı buna devam etmek ve tekrarı gerektirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vallahi ben Allah Teala'ya günde 70 seferden fazla tevbe ediyorum dediğini nakletmiştir. İkincisi, muhakkak ki Müslüman nefsini temize çekmez. Allah Azze ve Celle Necm 32. ayetinde şöyle buyurur. Kendinizi temize çıkarmayın. O, yani Allah, sakınanı çok iyi bilir. O yüzden kendinizi temize çıkarmaya, hele Allah'a karşı uğraşmayın. Durumunu düşünen kişi, içine düştüğü pek çok günahı hatırlayamadığını anlar. Dil, el ve ayaklarla işlenen günahlar hakkında durumu böyle olduğuna göre, kalp ile işlenen gurur, kibir, riya, haset gibi günahlar hususunda durumu daha şiddetli demektir. Bütün bu günahlar çirkindir. Müslüman çoğu zaman bunlara düştüğünü de fark etmez. Ya çokça tevbe ederek ve iyilikler işleyerek bunları telafi eder veya amel terazisinin değişeceği kötü sona doğru sürüklenir. Nitekim Fatır Suresi 8. ayetinde şöyle buyurulur. Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse kötülüğü hiç işlemeyene benzer mi? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kötülüğü ve iyiliği Allah Azze ve Celle'nin kuluna kolaylaştırmasına bağlıdır. İşte kulun, mesela düşünün, şimdi tezat olmuyor mu diyebilirsiniz. Gurur, kibir, haset, bunun gibi kalbi olan hasletlere bazen kişi hem farkında olmadan düşebiliyor, hem de diyorsun ki bunlara kefaret olması için, yani günahı bilmek şarttı tevbede, bunu bilmeden nasıl olacak? İşte bunun sebebi bu. Allah hidayet edendir. Allah'ın rızasını kazanmak için hayırlı ameller işlenmeli ki Allah seni kusurlarını görmeye hidayet etsin. Bu açıdan önemlidir. Yani kusurlarımızı bile Allah'ın bize göstermesi Allah'ın hidayetine bağlıdır. Kalb ile işlenen günahlar hakkında pek çok ayet ve hadisler vardır. Örnek olarak İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan kimse cennete giremez. Birisi dedi ki, bir kimse elbisesinin ve ayakkabılarının güzel olmasını isteyebilir. Bunun üzerine Allah Resulü buyurdu ki, şüphesiz Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakka karşı inat etmek ve insanları küçük görmektir. İnsanları küçümsemektir. Bütün hataları ve günahları kuşatmaya güç yetmemesi sebebiyle, yalnızca Allah Teala'nın bildiği günahlardan dolayı, sadece Allah'ın bildiği günahlardan dolayı bağışlanma dilemelidir. İnsanın kendisinin bile bilmediği günahlardan. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'den gelen rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle dua ederdi diyor. Rabbim, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı affeyle. Sen el-mukaddem ve el-muahhirsin ve sen her şeye kadir olansın. El-mukaddem öne geçiren, el-muahhir arkaya bırakandır. Mukaddim, mukaddem aynı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mutlak olarak yaratılanların en kamili, Allah'tan en çok korkanı ve Allah Teala'nın emirlerini en çok yerine getireni olmasına rağmen tevazuunun büyüklüğüne ve özür dilemesinin güzelliğine bakın. Allah onun yolunu tutmayı ve sünnete uymayı farz kılmıştır. Bu da bize tevbenin farz olduğunu, yani sürekli tevbeye devam etmenin farz olduğunu gösteren delillerden birisidir. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam, onun kasten haram işlediği kuruntusuna kapılan şüphesiz haktan uzak bir sapıklığa düşer. Bundan Allah'a sığınırız. Nitekim Allah onun hakkında Araf suresi 157. ayetinde şöyle buyurur. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları ümmi nebi olan Resul'e uyarlar. O onlara iyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor. temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler onlardır. Neml suresi 79. ayetinde de Allah'a güven, şüphesiz sen apaçık gerçek üzerindesin buyurulmuştur. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın haktan şaşmayan bir istikamet üzerinde olduğuna Allah kitabında defaatle şahitlik etmektedir. Üçüncüsü, şüphesiz tevbenin belirli bir günahtan dolayı yapılması şart değildir. Din, bunu yerine getirmek isteyen kimseler için buna bir sınır belirlememiştir. Tevbenin aslı Allah Teala'ya dönmek demektir. Bu da Allah Teala'nın emirlerini yerine getirerek ona dönmeyi gerektirir. Allah Teala'nın şöyle buyurması bunun delillerindendir. Ahkaf 15. ayeti. Bana verdiğin gibi soyuma da salah ver, iyilik ver. Doğrusu sana yöneldim, ben Müslümanlardan. İbnül Kayyım Medarcus Salik'inde diyor ki, Allah'ın ve Resulünün kelamında tevbe, emrolunan şeyleri yerine getirmek ve bunda devamlılığa azmetmeyi, kararlı olmayı gerektirir. Mücerret olarak günahlardan ayrılmak, azim ve pişmanlık ile tevbe edilmiş olunmaz. Ta ki emrolunduğu şeyi yerine getirmede kesin bir azim taşımalıdır. Muhakkak ki tevbenin hakikati, farz kılınanları yerine getirmek ve Allah'ın sevmediklerini terk etmeye devam etmek suretiyle Allah'a dönüş yapmaktır. Gafera falan li filani ifadesi, ondan sarf-ı nazar etti, onu sorumlu tutmadı demektir. Gafera. Gafera falan li filani ifadesi. Bu da ihmal ve çekinme anlamında değil, müsamaha ve yumuşaklık yoluyla olur. Binaenaleyh mağfiret kelimesi örtmek, bir şeyden korumak için kapatmak veya bir şeyin izini gidermek demektir. İstiğfar ise yani mağfireti, bağışlanmayı istemektir. Bu kalp, dil ve azalarla olur. Bu yüzden Ragıp müfredatında der ki, dil alimlerinden Ragıp el-İsfahani, istiğfar söz ve fiiliyle bağışlanmayı talep etmektir. Söz ve fiiliyle, dikkat edin. Sadece dil ile değil, bilakis hem dil ile hem de fiil ile Allah'tan bağışlanma dilemek emredilmiştir. Bunun için istiğfar, Allah'ın öfkelendiği şeyleri terk etmede ve Allah Teala'nın sevdiği şeylere yönelmede kesin azim sahibi olmayı gerektirir. Böylece sahih, doğru istiğfar, azabın vuku bulmasına engel olur. Allah Teala'dan gelen mağfiret, bağışlama, onun azabına karşı engeldir. Bu da ancak Allah Teala'ya yönelme ve günahları terk etme hususundaki azmin sıhhatli olmasına bağlıdır. Bakara 284. ayetinde, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah her şeye gücü yetendir buyurulur. Yine Maide 118. ayetinde, eğer onları azaplandırırsan, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz aziz olan, hakim olan sensin buyurulmuştur. Görüldüğü gibi mağfiret, azabın karşılığı olarak zikredilmektedir. Azabın karşılığı. Zira azap ancak günahlar sebebiyle hasıl olur. Allah Teala'nın mutlak mağfireti ise, günahların izinin giderilmesini ve onların kötülüklerinden korunmayı içerir. İstiğfar anlam bakımından iki şeye bağlıdır. Birincisi günahların varlığı. İkincisi kusurlu olduğunu düşünmek. Bunun anlamı şudur. İstiğfarın güç yettiği kadar daima farz olmaz. Yani istiğfar bağışlanma dilemek demiştik. Nitekim tevbe hakkındaki açıklama daha önce geçti. Alimler hüküm ve mana bakımından istiğfarında tevbe gibi olduğunu açıklamışlardır. Ancak istiğfar, günahı itiraf, pişmanlık ve onun izlerinin giderilmesi bakımından daha belirgindir. Daha ileri boyuttadır. Tevbe ise, yani tevbe ile istiğfar arasındaki farktan bahsediyoruz yani. Tevbe ise Allah Teala'ya dönüş ve emirlerini yerine getirmek bakımından daha belli bir kelimedir. Bu yüzden tevbenin istiğfara atfedilmesi caizdir. Hud suresi 3. ayetinde şöyle buyrulur. Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Bakın istiğfardan sonra tevbe zikrediliyor. O da sizi adı konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta, bir fayda ile faydalandırsın ve her ihsan sahibine kendi ihsanını versin. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım buyruluyor. Bu bir şeyin kendisine atfedilmesi bakımından olup caizdir. İki kelimeden biri bazı usullarda diğerinden daha etkilidir. Bazen birbirinin yerine de kullanılır. Aynı iman ve İslam kelimeleri gibi. Ama bir arada kullanıldığında istiğfar, Allah'tan bağışlanma dilemek, kalbin günahı terk etmesi, bu konuda azimli olması. Tevbe ise Allah'a yönelişi fiillerle sergilemektir. Hiçbir günah yoktur ki Allah onu silecek bir iyilik işlemekle veya kefaret olacak musibetlere veya azap veren bir şeyle yahut da Allah Azze ve Celle'nin mutlak bağışı ile bağışlamaz. Yani onların bağışlanması için bazen musibetleri, bazen işte azabı, yani dünyada peşin uğranan bir azabı, bazen işte had cezalar gibi dinin hükümleri veyahut da bunlara kefaret olacak daha başka salih ameller. Allah bakın bağışlamak için bir sürü vesileler halketmiştir. Kişinin başına gelen basit ayağına diken batması bile, hatta ayakkabısının bağının kopmasını bile musibettir yani bunlar. Bunları bile günahlarının kefaret olmasına sayar Allah Azze ve Celle.
Kabir ve mahşerdeki sıkıntılar da dahil mi?
Şimdi kabirle ilgili olarak mümin için böyle. Kafir için değil. Müminin ölüm anındaki sıkıntısını, zorluğunu, bazı rivayetler var. Beyhakin Şuab-ül İman'da zikrettiği. Kafir diyor kolay bir ölümle ölür. Bunun sebebi diyor Allah Azze ve Celle'den dünyada yaptığı iyile karşılık hiçbir alacağının kalmaması içindir buyuruyor rivayette. Mümin ise alnı terleyerek sıkıntıyla ölür. Bunun da sebebi ahirette hiçbir günah kalmasın. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna temiz bir şekilde gitsin diyedir diyor. Yani kabir ahvalini Allah bilir artık. Yani bunlar ona sayılır mı sayılmaz mı? Fakat kabir bir sorgunun neticesinde insanlar azap görüyor veya nimet görüyor. Allah bilir. Fakat amel yurdu o berzahtan öncesi yani ölümden öncesi. Kişinin mesul olduğu alan burası. Evet. Hud suresi 3. ayetinde böyle buyuruyor dedik. Tevbe ve istiğfar ayrı zikrediliyor. Nisa 48. ayetinde de kul şirki terk edip İslam'a girerek bağışlanma talep etmedikçe bağışlanmayacağını, şirkin affedilmeyeceği bildiriliyor. Gerçekten Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediğine bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Kul bağışlanma dileyip tevbe eder, Allah'a teslim olursa muhakkak ki Allah şirk olsun, başka günah olsun, bütün günahları bağışlar. Bunun delili şu ayettir. Zümer suresi 53-55. ayettir. De ki, ey nefislerine zulmedip aşırı giden kullarım. Zulüm ifadesine özellikle dikkat edin. Hadiste ne buyurulmuştu? Burada zulümden kastedilen şirktir. Yani bu zulüm ifadesine başta şirk girer. Müşrik olmayan Müslümanlar için ise işlediği her günah girer. Yani bu kadar kapsamlı bir ifadedir bu. Ey nefislerine zulmetmiş kullarım diyor. Ve bunda aşırı gitmiş olanlar. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, merhametlidir. Rabbinize yönelin. Allah azap size gelmeden önce Allah'a, ona teslim olun. Sonra yardım görmezsiniz. Size ansızın, farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze uyun, Kur'an'a uyun. İyilikler işlemek küçük ve büyük günahlara kefaret olur. Fakat büyük günahlara kefaret olması için büyük iyilikler işlemelidir. Hiç kimsenin kötülük işleyip de sonra iyilik işlemesi halinde iyilik işleyip kötülük işlemeyen kimse gibi olacağını düşünmesi yakışmaz. Kötülüğü iyilikle kapatmanın anlamı işlenen bu iyiliğin veya iyiliğin bir parçasının o kötülük sebebiyle faydasının izale olması demektir. Bakara 264. ayetinde şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek yani başa kakarak sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Yani burada bir uyarı var. Buna Müslümanlar çokça düşebilmekte. Yani hepimiz düşebilmekteyiz. Mesela Allah için bir mücadeleye girişiyorsun. Bazı işler yapıyorsun. Fakat hiçbir Müslüman, etraftaki Müslüman bu işte ya sana iştirak etmiyor, ya katılmıyor veya takdir etmiyor senin yaptığını. Bu sefer sen bunun ücretini insanlardan tahsil eder bir pozisyona giriyorsun. İnsanlardan bekler oluyorsun. Ya şuna bak, bu kadar şey yapıyorum da kimse tutup bir işin ucundan tutmuyor. Yalnız bırakıyorlar vesaire vesaire. Bunu insanlara ödetmeye kalktığında bakın minnet ve başa kakıcılık meydana gelir. Riyaya girer. Karşılığı Allah'tan başkasından beklemeye girer. Allah korusun. Eğer Allah'tan bekliyorsan Allah kendisinden beklenilen hiçbir şey boşa çıkarmaz. Fazlasıyla buna karşılık verendir. Dünyada olması ahirette. Allah için, eğer Allah içinse bunu ihlas ile yapmışsan, koruyabilmişsen bu ameli, Allah bundan hiçbirisini zayi etmez. Nice küçücük adımlarla başlayan işler vardır ki bugün dünyayı kuşatmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kişiyle, üç kişiyle başladığı daveti görüyorsunuz. O hayatında haber veriyordu, söylüyordu. Kıldan yapılma veya taştan tuğladan yapılma hiçbir ev yoktur ki Allah vaat ettiği bu din onların evlerine girecek. Bu davet ulaşacak diyor. Yeryüzünün doğuları ile batıları dürüldü, bana gösterildi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her yere girdi bugün. İnternetle girdi, şurayla girdi, burayla girdi. Bu davet her eve girdi. Ama insanlar ya tabi oldu ya olmadı, ayrı mesele. Ama ulaştı. Hangi bir davet? İki kişinin, üç kişinin itilip kakılan, ezik görülen, köle, ayak takımı kabul edilen insanların omuzlandığı davet. Münafıklar, Medine döneminde münafıklar oluştu. Bunlar kodamanlar, paralılar, zenginler. Bunların Allah yolunda harcamaları yok. Allah yolunda kuruşluk harcamaları olmamasına rağmen bazı fakir sahabiler vardı, çok değersiz. Tasattukta bulunuyorlardı. Bunlar da gülüp dalga geçiyorlardı. Bu ne ya falan. Allah Azze ve Celle bunlar da kınayan ayet indirmiştir. Bakın onların yaptıkları hebaen mensura. Onlar nam için yaptılar. Çok şey de yapmış olabilirler. Yürümedi. Hayırları devam etmedi. Ama samimiyetle bir tek tohum attığında o tohum ağaç olur da o ağaçtan istifade eden herkesin kıyamet gününe kadar hatta ciğer sahibi her şeyin, herkes ifadesini de geçelim, can yani insan gibi olmayan, bilinçsiz olan varlıkların dahi ecirleri bu kişiye yazılır. Samimiyetle yaptığında. Riya karışmışsa Allah kim riya için bir şey yapmışsa onu ameliyle baş başa bırakırım. Kimden ne bekliyorsa onunla baş başa bırakırım buyuruyor. Bunu korumak çok önemli. Az olsun öz olsun. Ama korunmuş olsun. Ve bu konuda insanlara minnet etmemek bir esas. Minnet etmen o amelinde samimi olmadığının, yani farkında olmadan o işe başka bir şeylerin girdiğinin göstergesidir. Sen kimseye bir şeyleri ispatlamak için yapmıyorsun. Sen Allah Azze ve Celle'ye kulluğunu ispatlamak için dünyadasın. Ahmet'e, Mehmet'e falana filana değil. Onlar imtihan ediyormuş seni, hiç mesele değil. Onlar istediği imtihanı yapsın. Beni her şeyden önce Allah imtihan ediyor. O, benim insanlarla alıp verme konusunda ne bir beklentim olmalı, ne onların benden bir beklentisi olmalı. Bilakis birileri mesela senin vesilenle Müslüman olduysa, onlar da Allah Azze ve Celle'nin uhdesindedir. Yani senden karşılık beklemeyecek. Bak ben seni davet ettim diye senin davetine uydum. hani neredesiniz diyorsa bir insan, bunu münafıklar söylüyordu işte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman oluşlarını başa kakar gibi yapıyordu bazıları. Bunun hakkında da ayet inmişti. Bu da işte minnet etmekle ilgili bir uyarı. Toparlayalım inşallah. Son cümlelerimiz kaldı. Bu ayet, Bakara 264. ayeti, bütün başa kalkma ve eziyet etme suretiyle sadakanın sevabını gidermek hakkında geneldir. Ayet, riya ile ve o bol sadaka veren bir kimsedir denilsin diye sadaka verenleri de kapsar. Bununla beraber başa kalkma ve eziyet verme daha barizdir. Bunu yapan kimse hiç sadaka vermeyenden daha kötü durumdadır. Başa kalkan hiç sadaka vermeyenden daha kötüdür. Yine bu ayet, Allah'ın rızasını gözeterek sadaka verip de bundan sonra başa kalkan ve eziyet veren kimseyi de kapsar. İyiliğin izi gitmiş ve sadakası batıl olmuş olur. Allah korusun. İbn Ömer radıyallahu anh'dan Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, av veya çoban köpeği dışında köpek besleyenin ecrinden her gün iki kıratlık eksilme olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ecrinden eksilir buyurmuş, günahı artar veya günaha girer dememiştir. Ecrinden eksilir buyurmuştur. Kötülük iyiliği giderdiği gibi iyilik de kötülüğü giderir. Kötülük de iyiliği giderir. Bakın, köpek besliyorsunuz. Yani av ve çoban köpeği dışında, meşru kılınan dışında. Bundan dolayı iyilikleri gidiyor. Demek ki kötülükler iyilikleri giderir. Evet. İslam'ın kendisinden önceki bütün kötülükleri yok etmesi de buna aykırı değildir. Enfal 38. ayetinde o inkar edenlere de ki, eğer vazgeçerlerse geçmişteki yaptıkları şeyler bağışlanacaktır. Eğer terk eder, vazgeçerlerse büyük bir müjde. Küfürden dönen, sahabelere bakın, çoğu şirkte ileri giden elebaşlarıydı. Ömer radıyallahu anh, Halid bin Velid radıyallahu anh vesaire, Amr bin Az, hatta Ebu Süfyan. Bunlar tevbe etmişler, dönmüşler ve üstüne üstelik cennette müjdelenmişler Allah Azze ve Celle tarafından. Allah bunu bağışlayacağını vaat ediyor, vazgeçmek şartıyla. Bu anlamda ayet ve hadisler çoktur. Bu konudaki tafsilat fıkıh kitaplarında mevcuttur. Kafire gelince, kötü amellerinden sorumludur. Kafirin kötülük dışındaki amellerinden faydalanmaması, onun bütün kötülüklerinin hesaba çekilmemesindendir. Yani kafirler de iyilik yapıyor, bundan niye faydalanmıyor? Diyor ya bazılar, Allah'tan haşa daha merhametliymişçesine, ya şimdi Edison cehennemlik mi vesaire diyenler var. Allah kafirlerin bütün kötülüklerini hesaba çekecek olsa bu iyiliklerinin hiçbir şeyi olmaz zaten. Bunun sebebi budur. Bu sadece onun azabının artmasına sebep olur. Küfür her iyiliği ifsat ve iptal eder. Küfür tek başına her iyiliği batıl eder, iptal eder. Ancak kafir tevbe edip Allah'a teslim olursa bu durumda İslam'dan önceki iyilikleri de devam eder. Kişi Müslim'in hadisinde geldiği gibi, Hakim-i Nizam radıyallahu anh'dan gelen rivayette, eğer şirkten, küfürden tevbe eder, İslam'a girer, İslam'da güzel olursa, dinde fakih olursa, yani ilmi öğrenir, fıkh etmeye çalışır, anlayış sahibi olursa, bakın burada da bir işaret var, Allah hayrını dilediği kulu, sevdiği kulu dinde fakih kılar diyor. Demek ki Allah'ın sevgisini kazanmaya bağlı. Yani kişi İslam olur, bunda da Allah'ın sevgisini kazanırsa, hayırlı ameller işlerse, hem önceki amelleri geçerli olur, güzellikleri, hem de sonraki. Ama İslam'a girer de İslam'da kötülükleri yaparsa, önceki kötülüklerinden de, sonraki kötülüklerinden de sorumlu olur buyuruluyor. Bu açıdan denge çok önemli. Evet, günahlara kefaret olan şeylerden birisi de Müslüman'ın başına gelen musibetlerdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Mümine isabet eden hiçbir musibet, sıkıntı, hastalık, hüzün, üzüntü, keder, hatta onu tasalandıran bir düşünce yoktur ki kötülüklerine kefaret kılınmasın. Allah bunları bize, bunlara müptela ettiğinde bize kefaret kılsın. İbn Mesud radıyallahu anh'ten kendisine isabet eden hastalık dolayısıyla eza gören hiçbir Müslüman yoktur ki Allah buna karşılık ağacın yapraklarının düşmesi gibi günahlarını düşürmesin. Allah Azze ve Celle görüldüğü gibi birçok sebeplerle kullarının günahlarını affetmeye isteklidir. Bunu talep etmektedir, tevbe etmelerini emretmektedir ve kendisi de destek olmaktadır. Mesela bir rivayette şöyle gelir. Kulun işlediği öyle günahlar vardır ki bunu geçim sıkıntılarından başka bir şey temizlemez. Yani Allah Azze ve Celle bizi hangi halde bulunduruyorsa o hali kendi lehimize bir fırsata çevirebilmemiz lazım. Zenginsen zenginliği, fakirsen fakirliği, her halin kendine göre bir kulluğu var. Öyle ki şu sıkıntılarımız, problemlerimiz, kardeşlerimizle anlaşmazlığımız, bunları bile lehimize çevirebiliriz. Başına gelen musibet, kaza, dert, evladının kaybı bile, iki tane çocuğunu kendisinden önce gönderen, bak hiçbir günaha bulaşmamış iki tane çocuk buluğa ermeden, hazır şefaat, sen dünyada tasasını çek, dur, öldü, evladımı kaybettim diye. Ama sana peşin tertemiz bir şefaat. Ahirete iman edenler için büyük bir nimettir bu esasında. Lütuftur. Allah Azze ve Celle bizleri bilinçli olarak şartlarına riayet ederek kendisine sürekli tevbe eden, temizlediği, bizleri sıkıntıya uğratmadan temizlediği, mutlak bir tevbeyle temizlediği kullarından eylesin. Ve hatalarımızı bize görmeyi lütfetsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.